Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Yaratılış gayesi olan tevhid derslerimizde tevhidi bozan eylemlerden materyalistlerin hayata bakış açısı ve bu maddi bakışın zararları konusunu işleyeceğiz inşallah. Hayat için iki bakış açısı vardır. Birincisi hayata maddi açıdan bakış, diğeri hayata doğru açıdan, sahih açıdan bakıştır. Her iki bakış açısının da kendine göre bir takım sonuçları vardır. İnsanın sadece zevk aldığı şeyleri hemen elde etmeye çalışma düşüncesi ve işi de bu alanla sınırlı kalmasından ibaret olan bir bakış açısı hayata maddi açıdan bakıştır. Buna göre insanın düşüncesi bu hayatın sonunu düşünemez, bunun için çalışmaz, buna önem vermez ve Allah Azze ve Celle'nin bu dünya hayatını ahiret için tarla kıldığını, dünyayı amel, ahireti de amelin karşılığının alındığı bir mükafat veya ceza yurdu olduğunu bilemez. Bu sebeple kim güzel amellerde bulunarak dünyasını değerlendirirse hem dünya hem de ahirette kazanmış olur. Kim de dünyasını kaybederse ahiretini de kaybetmiş olur. Nitekim Allah Azze ve Celle böyle kimseler hakkında şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden tereddütle ibadet eder. Bir dağın veya duvarın ucunda durup da orada ayakta kalamayan kimse gibidir. O kendisine bir iyilik dokunsa buna pek memnun olur. İmanını dünyası ile bağlantılı kılar. Eğer sıhhat ve bolluk içerisinde yaşarsa ibadet etmeye devam eder. Yok eğer başına bir bela gelse çehresi değişir. Bunu dinine mal eder. Bu sebeple de dininden döner. O böylelikle hem dünyasını hem de ahiretini kaybetmiştir. İşte bu apaçık hüsranın ta kendisidir. Hac suresi 11. ayet. Allah Azze ve Celle bu dünyayı boşuna yaratmamış, aksine büyük bir hikmet için yaratmıştır. Mülk suresi 2. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Hanginizin daha güzel davranışta bulunacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Şüphesiz ki O güçlüdür ve çok bağışlayandır. Diğer bir ayette, şüphesiz ki biz insanların hangisinin daha güzel davranışta bulunacağını imtihan edelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyaya bir zinet, güzellik, dünya eline de bir fayda kıldık. Kehf suresi 7. ayet. Bu dünya hayatında geçici zevkleri, mal, evlat, makam, yetki ve Allah Azze ve Celle'den başka hiç kimsenin bilemediği diğer zevkler gibi görünen zinetleri yoktan var eden Allah Azze ve Celle'dir. İnsanlardan kimisinin dünyaya olan bakış açısı ki bu kesim çoğunluktadır, onun sadece dış görünüşü ve aldatıcı güzellikleriyle sınırlıdır. Dünyada kendi arzusunu tatmin eder, dünyanın yaratılışındaki sırrı düşünemez. Bu sebeple o, dünya hayatından sonraki hayattan gafil olarak dünya malını elde etmek, biriktirmek ve onunla arzusunu tatmin etmekle meşgul olur. Bilakis bu dünya hayatından başka bir hayatın varlığını inkar eder. Nitekim Allah Azze ve Celle onların ifadesiyle şöyle buyurmaktadır. Onlar, yani ölümden sonraki dirilişi inkar eden müşrikler, hayat şu yaşadığımız dünya hayatından başka bir şey değildir. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz dediler. En'am suresi 29. ayet. Allah Azze ve Celle hayata bu gözle bakanları tehdit ederek şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki ahirette hesap ve ceza için bizimle karşılaşmayı ümit etmeyen, ahiret hayatının yerine dünya hayatına razı olan, bununla tatmin olan, ve kevni ve şer'i ayetlerimizden habersiz olanlar var ya, işte onlar dünyada kazandıkları sebebiyle barınacakları yer cehennemdir. Yunus suresi 7-8. ayetleri. Diğer bir ayette şöyle buyrulur. Her kim ameliyle dünya hayatını ve onun çekiciliğini isterse, onlara amellerinin karşılığını orada tam olarak öderiz ve onlar bunda hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar için ahirette ateşten, cehennem ateşinden başka bir şey yoktur. Onların dünyada yaptıkları amelleri de boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler de zaten batıl idi. Çünkü Allah rızası için yapılmamıştı. Hud suresi 15-16. ayetleri. Bu tehdit hayata bu gözle bakan kimselere kapsar. Bu kimseler ister ahiret ameli işleyerek dünya hayatını isteyen münafıklar ve amelleriyle gösteriş yapan kimseler olsunlar, isterse ölümden sonraki diriliş ve hesaba inanmayan cahiliye dönemi insanlarıyla kapitalizm, komünizm ve inkarcı laiklik gibi yıkıcı mezheplere mensup kafirler olsunlar, bu tehdit herkesi kapsar. Onlar hayatın kıymetini bilememişler ve hayata bakışları hayvanların hayata bakışları kadar olamamıştır. Hatta onlar yol bakımından daha sapıktırlar. Zira onlar akıllarını geçersiz kılmış, güçlerini kendilerine kalmayacak ve kendileri de ona kalmayacakları şeylerin hizmetine sunmuş ve vakitlerini boşa kaybetmiş, onları bekleyen ve kaçınılmaz olan akıbetleri için çalışmamışlardır. Hayvanları bekleyen bir akıbet yoktur. Onların aksine hayvanların düşünebilen akılları da yoktur. Bunun için Allah Azze ve Celle kafirler hakkında şöyle buyurmaktadır. Yoksa sen onların pek çoğunun Allah'ın ayetlerini düşünüp işittiklerini veya anladıklarını mı sanıyorsun? Onlar işittiklerinden istifade etmeme konusunda ancak hayvanlar gibidirler. Hatta onlar izledikleri yol bakımından hayvanlardan daha sapıktırlar. Furkan suresi 44. ayet. Allah Azze ve Celle hayata bu gözle bakan kimseleri bilgisizlikle, cehaletle nitelendirerek şöyle buyurur. Bu Allah'ın vaadidir. Allah asla vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmezler. Onlar dünya hayatının görünen yüzünü ve süsünü bilirler. Onlar ahiret ile ilgili kendilerine ahirette fayda verecek şeylerden tamamen habersizdirler. Ahireti düşünmezler. Rum suresi 6-7. ayetleri. Kafirler, buluşlar ve teknoloji gibi alanlarda tecrübeli olsalar bile onlar cahillerdir ve bilimle nitelendirilmeyi hak etmezler. Çünkü onların işleri dünya hayatının görünen yüzünü geçmez. Bu noksan bilgidir. Bu noksan bilgiye sahip kimseler bu şerefli vasfı ve kendilerine alimler denilmesini hak etmezler. Bu şerefli vasıf ancak Allah Azze ve Celle'yi bilen ve ondan gereği gibi korkan kimseler için kullanılır. Allah Azze ve Celle Fatır Suresi 28. ayetinde şöyle buyurur. Kullar içerisinde ancak alimler Allah'tan gereği gibi korkarlar. Karun'un kıssasında Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği hazineler, dünya hayatına maddi açıdan bakışa diğer bir örnektir. Kasas Suresi 79. ayetinde şöyle buyurulur. Derken Karun, büyüklüğünü ve malının çokluğunu göstermek için ihtişam içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatının süsünü arzulayanlar onu bu hal üzere görünce, keşke Karun'a verilenin, ona verilen mal, ziynet ve makam gibi şeylerin bir benzeri bizim de olsaydı. Doğrusu o dünyada büyük nasip sahibidir dediler. Karun'un kavmi hayata maddi açıdan baktıkları için Karun'un sahip olduğu malın bir benzerini temenni edip ona imrendiler ve onu büyük nasip sahibi olmakla nitelediler. Nitekim günümüzdeki kafir devletler ve onların sahip oldukları endüstriyel ve ekonomik ilerleme bunun örneğidir. Bazı zayıf imanlı Müslümanlar, üzerinde bulundukları küfrü ve kendilerini ahirette bekleyen kötü akibete bakmaksızın onları takdir etmekte ve onlara hayranlıkla bakmaktadırlar. Bu yanlış bakış açısı onları kafirleri yüceltmeye, gönüllerinde onlara saygı duymaya, ahlak ve kötü adetlerinde onlara benzemeye sevk etmektedir. Bu Müslümanlar ciddi olmada, güç ve kuvvet hazırlamada, buluşlar ve teknoloji alanında kafirleri taklit etmemişlerdir. Hayata doğru bakışa gelince, bu bakış açısına göre insanın bu dünya hayatındaki mal, yetki ve maddi güç gibi şeylerin ahiret amelini yerine getirmede ve ondan istifade edilen birer vesile olduğunu bilmektedir. Hakikatte dünyanın kendisi kınanmaz. Övgü ve kınama ancak bir kulun dünyada işlediği şeylerde olur. Dünya ahiret için bir geçit ve geçiş yeridir. Yine cennetin azığı dünyadır. Cennet halkının elde edeceği en iyi yaşam ancak dünyada ektiklerinden elde edilir. Bu sebeple dünya, cihat, namaz, oruç, Allah yolunda harcama gibi ibadetler ve hayırlı ameller için yarışılan bir meydandır. Allah Azze ve Celle cennet halkına hitaben şöyle buyurur. Cennet ehline denir ki, dünyada geçen günlerde işlediğiniz salih amellere karşılık her türlü eziyetten uzak bir şekilde afiyetle yiyin ve için. Hakka suresi 24. ayet. Tevhidi bozan unsurlardan bir diğeri muska ve nazarlıklardır. Rukiye, hastaya okumak demektir. Rukiye, ateşli hastalıklar, humma gibi, sara ve buna benzer hastalıklara yakalanan kimsenin hastalıktan kurtulmak için yaptığı duaları okuyarak korunma şeklidir ve iki çeşittir. İçerisinde şirk olmayan rukiye, hastanın üzerine Kur'an'dan bazı bölümlerin okunması ya da Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla hastanın korunmasıdır ki bu mübahtır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukiye yapmış, yapmayı emretmiş ve yapılmasına da izin vermiştir. Avf bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre şöyle der. Biz cahiliye döneminde rukiye yapardık. Ey Allah'ın Resulü, bu konuda ne dersiniz diye sorduk. Buyurdu ki, rukiyenizi bana arz edin, ona bakayım. İçerisinde şirk olmadıkça rukiye yapmakta, yani hastaya okumakta bir sakınca yoktur buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İmam Suyuti rukiye hakkında şöyle der. İslam alimleri 3 şart bulunduğu takdirde rukyenin caiz olduğunda icma etmişlerdir. Bu 3 şart, rukyenin Allah Azze ve Celle'nin kelamı Kur'an-ı Kerim veya onun isim ve sıfatlarıyla olması, rukyenin Arap diliyle olması ve anlamı bilinen şeylerle yapılması, rukyenin bizzat kendisinin etkili olmadığına, aksine Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle olduğuna inanılmaz. Bu şartlar yerine geldiğinde, hastaya okumanın caiz olduğunda ittifak vardır. İçerisinde şirk olan rukiyeye gelince, bu rukiye Allah Azze ve Celle'den başkasına yalvarma, ondan başkasından yardım dileme ve ondan başkasına sığınma gibi Allah'tan başkasından yardım istenen bir rukiyedir. Mesela cinlerin, meleklerin, rasullerin ve salih kimselerin isimleriyle yapılan rukiyeler, bu tür şirk içeren rukiyelere örnektir. Allah Azze ve Celle'den başkasına yalvarmak olan bu davranış, büyük şirk veya rukiyenin Arapça olmaması ve anlamı bilinmeyen şeylerle yapılmasıdır. Zira küfür veya şirk rukiyeye girer de, o kimsenin bu durumdan habersiz olması söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu tür rukiye dinen yasaktır. Muskalar, nazar değmesin diye veya korumak amacıyla çocukların boyunlarına asılan şeylerdir. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam rukyeler, temimeler ve tivele şirktir buyurmuştur. Rukyeler Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı anılmayan yani gayrimeşru rukyelerdir bunlar. Temaim ile kastedilen temimeler muskalar ve nazarlıklardır. Kişiye asılan veya evlere, arabalara asılan nazarlık, nazar boncuğu, muska asılan her şeydir. Tivele ise kadını kocasına sevdiren muhabbet muskasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu üç tür muskaya şirktir buyuruyor. Bazı insanların taktıkları boncuk, kemik, midye kabuğu, iplik, ayakkabı, çivi, şeytan ve cinlerin isimleriyle tılsımlı sözler gibi içerisinde Kur'an ayetleri olmayan muskalar kesin olarak haram ve şirktir. Bu hareket Allah Azze ve Celle, onun güzel isimleri, yüce sıfatları ve onun ayetlerinden başka şeylere bel bağlamaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Kendisine fayda verdiğine veya kendisinden kötülüğü giderdiğine inanarak kendisine muska, nazarlık, cevşen ve buna benzer bir şey takan kimseyi Allah o taktığı şeyle baş başa bırak. Bunu Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Bu tehlikeli bir fiildir. Nitekim Tahavi'nin Şerhu Manil Asar adlı kitabında Hasan bir isnatla rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 10 kişi biat etmek için gelir. Ve bunlardan 9'undan Allah Resulü biat alır, bir kişiden ise almaz. Arkadaşları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorarlar, ey Allah'ın Resulü, o da bizimle beraber sana biat etmeye geldi, onun biatını neden almadın diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Onun boynunda muska asılıydı. O muska onda asılı durduğu sürece o bir müşriktir buyurdu. Bunun üzerine o adam o muskayı koparıp attı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine onun biatini de aldı. Allah Azze ve Celle'ye güvenen, ona tevekkül eden, ona sığınan ve işlerini ona havale eden kimseye Allah Azze ve Celle yeter. Allah Azze ve Celle kendisine uzak olan herkesi yakınlaştırır. Zor olan her şeyi ona kolaylaştırır. Her kim yaratılanlarla, nazarlıklarla, ilaçlarla veya kabirlerde yatan ölülerle Allah'tan başkasına bel bağlarsa, onlara tevekkül ederse, Allah Azze ve Celle o kimseyi kendisine hiçbir fayda vermeyen ve kendisinden hiçbir zararı savuşturmaya veya kendisine bir fayda sağlamaya gücü yetmeyen o şeyle baş başa bırakır. İnancını kaybeden ve Rabbi ile ilişkisi kesilen kimseyi Allah Azze ve Celle yüzüstü ve yardımsız bırakır. Müslümanın inancını bozan veya ona zarar veren şeylere karşı akidesini koruması gerekir. Caiz olmayan ilaçları kullanmaması ve hastalıklardan tedavi olmak için hurafeci ve hokkabazların yanına gitmemesi gerekir. Zira onlar hastanın kalbini ve akidesini hasta eder. Allah Teala'ya tevekkül eden kimseye Allah yeter. Bazı insanlar kendisinde gözle görülen bir hastalığı olmadığı halde bu tip şeyleri asar. Halbuki onun hastalığı ancak vehmi, yani kuruntu olan bir hastalıktır. Bu durum onun nazar ve hasetten korunmasından ya da arabasına, bineğine, evinin kapısına veya dükkanına bu şeyleri asması onun inancından ve Allah Teala'ya tevekkülünün zayıf oluşundan kaynaklanır. Tevhidi ve sahih akideyi öğrenmekle tedavi edilmesi gereken gerçek hastalık işte budur. Allah'tan başkası adına yemin etmek, yaratılmışlarla tevessülde bulunmak ve onlardan yardım istemek de yine tevhidi bozan eylemlerdendir. Yemin, azamet sahibi olan Allah Azze ve Celle'yi özel bir şekilde anarak bir hükmü pekiştirmek demektir. Tazim, Allah Azze ve Celle'nin hakkıdır. Ondan başkası adına yemin etmek caiz değildir. Nitekim, ilim ehli, yeminin sadece Allah Azze ve Celle, onun güzel isim ve yüce sıfatları ile olabileceği, ondan başkası adına yemin etmenin haram olduğu konusunda icma etmişlerdir. Allah Azze ve Celle'den başkası adına yemin etmek şirktir. İbn Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur. Kim Allah'tan başkası adına yemin ederse kafir olur veya Allah'a şirk koşmuş olur. Bunu Tirmizi ve Hakim rivayet etmişlerdir. Allah Teala'dan başkası adına yemin etmek şirktir. Kişi kendisi adına yemin edilen, yemin eden tarafından yüceltilmişse ve ona ibadet edinme noktasına ulaşmışsa şüphesiz bu büyük şirktir. Yani kişi Allah'tan başkası adına kasıtlı bir şekilde yemin ederse bu büyük şirktir. Kişiyi dinden çıkarır, Allah korusun. Nitekim günümüzde kabirlerde yatanlara ibadet edenlerin hali buna bir örnektir. Zira kabirlerde yatan ölülere ibadet eden bu insanlar tazim gösterdikleri bu ölülerden Allah Azze ve Celle'den daha çok onlardan korkmakta ve onlara Allah Teala'dan daha çok tazim göstermektedirler. Öyle ki onlardan birisinden kendisine tazim gösterdiği evliyanın adına yemin etmesi istendiği zaman evliyanın adına yalan yere yemin etmez. Fakat Allah Azze ve Celle adına yemin etmesi istendiği zaman yalan da olsa Allah adına yemin eder. Yemin adına yemin edilene tazim göstermektir ki buna Allah Azze ve Celle'den başkası layık değildir. Bu sebeple yemine saygı göstermek ve çok yemin etmemek gerekir. Allah Azze ve Celle Kalem Suresi 10. ayetinde mealen şöyle buyurur. Çokça yemin eden her yalancı aşağılık kimseye itaat etme. Diğer bir ayette şöyle buyurulur. Yeminlerinizi muhafaza edin, koruyun. Maide Suresi 89. ayet. Yani ancak gerektiğinde ve doğruluk ve iyilik halinde yemin edin demektir. Çünkü çok yemin etmek veya yalan yere yemin etmek Allah Teala'yı hafife almak ve ona tazim göstermemektir. Bu ise tevhidin kemaline aykırıdır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç sınıf insan vardır ki Allah Azze ve Celle kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onları temizlemeyecek ve onlar için acıklı bir azap olacaktır. Bunlar saçı başı ağarmış, yaşlı zinakar erkek, kibirli fakir ve satın alırken malının üzere yemin ederek satın alan ve satarken de malının üzerine yemin ederek satan kimsedir. Bunu Taberani sahih bir isnatla rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste çok yemin edeni tehdit etmesi, Allah Azze ve Celle'nin ismine saygı duyulması gerektiğine ve ona tazim gösterilmesi gerektiğine dair bu şekilde tazim yapılmadığı zaman da bunun haram olduğuna dair açık bir delildir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin adına yalan yere yemin etmek de haramdır ki buna yemin-i gamus denir. Allah Azze ve Celle münafıkları bilerek Allah Azze ve Celle'nin adına yalan yere yemin etmekle nitelemiştir. Özetle emanet veya Kabe üzerine yemin etmek yahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yemin etmek gibi Allah'tan başkası adına yemin etmek haramdır. Bu yemin şirktir. Yine insanların şeref üzerine yemin etmeleri, şerefsizim ki gibi sözleri de Allah'tan başkasına yemin türündendir. Allah Azze ve Celle adına bilerek ve kasten yalan yere yemin etmek haramdır. İşte yemin-i gamus denilen budur. Gerek duyulmadığı takdirde doğru olsa bile Allah adına çok yemin etmek de haramdır. Çünkü çok yemin etmek Allah Azze ve Celle'yi hafife almak demektir. Doğru olduğu ve gerek duyulduğu takdirde Allah Azze ve Celle adına yemin etmek caizdir. Tevessüle gelince, tevessül bir şeye yakınlaşmak, o şeyi elde etmek ve ona ulaşmak demektir. Vesile ise yakınlık ve yakın olma demektir. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 35. ayetinde mealen şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yakınlaşmaya yol arayın. Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Tevessül meşru ve gayrimeşru olmak üzere iki çeşittir. Meşru olan tevessül de kendi arasında altı kısmı vardır. Bunlardan birincisi isim ve sıfatlarıyla Allah Teala'ya tevessülde bulunmaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle bu konuda şöyle buyurur. En güzel isimler Allah'ındır. O halde o güzel isimlerle ona dua edin, ondan isteyin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri, yani isimlerini değiştirenleri bırakın. Onlar dünyadayken yapmakta olduklarının cezasını ahirette göreceklerdir. Araf suresi 180. ayet. İkincisi, iman ile tevessülde bulunan kimsenin yaptığı salih amellerle Allah Azze ve Celle'ye tevessülde bulunmasıdır. Ali İmran suresi 193. ayetinde mealen şöyle buyurulur. Ey Rabbimiz, gerçek şu ki biz insanları Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz, artık günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kimselerle birlikte canımızı al. Yine Bukhari ve Müslim'in sahihlerinde geçen meşhur mağara arkadaşları kıssası da bu kıssada sağanak yağmurdan dolayı mağaraya sığınan üç arkadaş, dağdan yuvarlanan bir kayanın mağaranın ağzını kapatması üzerine dışarıya çıkamamışlardı. Bunun üzerine her biri, bu üçünden her biri salih amelini zikrederek Allah Teala'ya tevessülde bulunmuş. Allah da onları bu sıkıntıdan kurtararak kayayı mağaranın ağzından uzaklaştırmış ve dışarı çıkmalarını sağlamıştı. Bu da salih amelle tevessüle bir delildir. Üçüncüsü, Allah Azze ve Celle'yi birlemekle, tevhid ile ona tevessülde bulunmaktır. Yunus Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'ye bu şekilde tevessülde bulunmuştu. Kur'an'da Yunus Aleyhisselam'ın şöyle tevessülde bulunduğu haber veriliyor. Zunnunu, balık sahibi Yunus'un kıssasını da hatırla. Kavmi kendisine iman etmeyince onların arasından öfkeli bir şekilde çekip gitmişti. Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Denizde balık onu yutup karanlıklar içinde kalınca senden başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye niyaz etti. Enbiya suresi 87. ayet. Dördüncüsü, acizliğini, ihtiyacını ve affına muhtaç olduğunu göstermek suretiyle Allah Teala'ya tevessülde bulunmaktır. Allah Azze ve Celle Eyyub Aleyhisselam'ın şöyle tevessülde bulunduğunu haber veriyor. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Benden bu sıkıntıyı gider diye niyaz etmişti. Enbiya suresi 83. ayet. Beşincisi, hayatta olan salih kimselerin duası ile Allah Teala'ya tevessülde bulunmaktır. Sahabeler, Allah hepsinden razı olsun, yağmur yağmadığı ve kuraklık olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah Teala'ya kendileri için dua edip yağmur yağdırmasını isterlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince amcası Abbas radıyallahu anh'den dua etmesini isterler. Abbas radıyallahu anh de onlar için dua ederdi. Bunu Bukhari rivayet etmiştir İstisqa babında. Altıncısı, günahları itiraf etmek suretiyle Allah Teala'ya tevessülde bulunmaktır. Kasas suresi 16. ayetinde şöyle buyurulur. Musa, Rabbim, doğrusu ben öldürmemi emretmediğin cana kıyarak kendime zulmettim. Beni bağışla dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü Allah kullarının günahlarını çok bağışlayan ve onlara merhametli olandır. Meşru olmayan, caiz olmayan tevessüle gelince bu tevessül, ölülerden kendisi için dua edip şefaat istemek veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüce makamı ile veya yaratılanın zatıyla veyahut da onun hakkıyla tevessülde bulunmaktır ki bunun da çeşitleri vardır. Bunları kısaca açıklayalım. Ölülere yalvarıp yakarmak caiz değildir. Çünkü hayattayken gücü yettiği gibi öldükten sonra ölünün dua etmeye gücü yetmez. Ölülerden şefaat istemek de caiz değildir. Zira Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, Muaviye bin Ebu Süfyan ve onunla birlikte sahabe ve onlara en güzel bir şekilde uyan tabi'in yağmur yağmadığında Abbas radıyallahu anh ile veya Yezid bin Esved el-Cüreşi gibi hayatta olanlardan Allah Teala'nın yağmur yağdırması için dua etmesini isteyerek onunla tevessülde bulunmuş ve ondan şefaatçi olmasını istemişlerdir. Onlar şayet ölülerden tevessülde bulunmak caiz olsaydı, daha faziletli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatını vesile ederlerdi. Bunu yapmamışlar da hayatta olan birinden dua etmesini istemişlerdi. Evet, Ömer radıyallahu anh şöyle demişti. Ey Allah'ım, şüphesiz ki bizler hayattayken yağmur yağdırman için senin Resulün ile sana tevessülde bulunur, sen de bize yağmur yağdırırdın. Artık Peygamberimizin amcası Abbas ile sana yağmur yağdırman için tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur yağdır ey Allah'ım. Böyle demiş ve Abbas radıyallahu anh gelip yağmur duasında bulunmuştu. Sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken meşru tevessülde bulunma imkanı ortadan kalkınca onun yerine hayatta olan salih kimselerle tevessülde bulunmaya başlamışlardır. Vefatından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile tevessülde bulunmak caiz olsaydı, sahabe onun kabrine gelir ve onunla tevessülde bulunabilirlerdi. Onların bunu yapmamaları ölülerle tevessülde bulunmanın caiz olmadığına delalet eder. Sahabeler ölümünden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendileri için dua etmesi veya şefaatçi olması için tevessülde bulunmamışlardır. Şayet hayattayken olduğu gibi ölümünden sonra da Allah Resulü'nden dua etmesini ve şefaatçi olmasını istemek caiz olsaydı, sahabe ondan daha aşağı derecede olan başka birisinden değil de doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den isterlerdi. İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veya başka birisinin makamıyla tevessülde bulunmak caiz değildir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Allah'tan bir şey istediğinizde benim makamımla ondan isteyin. Çünkü benim makamım Allah katında büyüktür diye. Bunu delil getirerek insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın makamıyla tevessül edilebileceğini iddia etmişlerdir. Fakat bu hadis uydurmadır. Alimlerin yazdıkları muteber kitapların hiçbirisinde böyle bir hadisin aslı yoktur. İlim ehlinden hadis bilen hiç kimse de bu hadisi zikretmemiştir. Bir meselede delil sahih olmadığına göre onunla amel etmek de caiz değildir. Çünkü ibadetler ancak sahih ve açık bir delille sabit olur. Üçüncüsü, yaratılanın zatıyla tevessülde bulunmak caiz değildir. Şayet Arapçadaki ba harfi kasem için, yemin için olursa o takdirde Allah Azze ve Celle adına yemin edilmiş olur. Billahi derken olduğu gibi. Yaratılanla yaratılanın üzerine yemin etmek olursa Yani bir harfi cerri kullanılarak bu şekilde bir yemin edilirse bu caiz değildir. Çünkü hadiste belirtildiği gibi bu şirktir. O halde nasıl olur da yaratılanla Allah Azze ve Celle adına yemin edilebilir? Eğer bağ harfi sebebiyet için ise Allah Azze ve Celle yaratılana yalvarıp yakarmayı duaya icabet etmek için sebep kılmamıştır ve kullarına da bunu meşru saymamıştır. Dördüncüsü, yaratılanın hakkıyla tevessülde bulunmak iki sebepten dolayı caiz değildir. Birincisi, hiç kimsenin Allah Azze ve Celle'nin üzerinde hakkı yoktur. Bilakis yaratılanlara lütuf ve ihsanda bulunan Allah Azze ve Celle'dir. Rum Suresi 47. ayetinde şöyle buyurulur. Müminlere yardım etmek, lütuf ve ihsan olmak üzere üzerimize bir haktır. İtaat edenin mükafatı hak etmesi, onun lütuf ve ikramı hak etmesidir. Yoksa onun bu mükafatı hak etmesi, yaratılanın, yaratılandan bir şey karşılığında almış olduğu hak gibi değildir. İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin lütuf ve ihsanda bulunarak kuluna verdiği bu hak, ona has olan bir haktır ve buna hiç kimse karışamaz. Bir kimse Allah Teala'ya hak etmediği bir şeyle tevessülde bulunduğunda, kendisiyle hiçbir alakası olmayan bir şeyle tevessülde bulunmuş olur ki, bu kendisine fayda vermez. Her kim namaza gitmek için evinden çıkarken, ey Allah'ım, niyaz edenlerin senin üzerindeki hakkı ve bu mescide gidişin hakkı ile tevessülde bulunarak senden niyaz ediyorum diye başlayan bir rivayeti yine delil getirmişlerdir. Bu hadis de sabit değildir. Zira bu hadisin isnadında Atiye el-Affi adında zayıf bir ravi vardır. Alimler bu ravinin zayıflığında ittifak etmişlerdir. Akide ile ilgili konularda ve amel ile ilgili konularda zayıf hadis hiçbir şekilde delil olmaz. Bu hadiste yine belli bir şahsın hakkıyla Allah Teala'ya tevessülde bulunmak söz konusu değildir. Bilakis genel olarak Allah Azze ve Celle'ye yalvarıp ondan isteyenlerin hakkı vardır. Allah Teala'ya yalvarıp ondan isteyenlerin hakkı ise Allah Teala'nın onlara vaat ettiği gibi dualarına icabet etmesidir. Bu hiç kimsenin Allah Teala'ya farz kılmadığı, bizzat onlar için kendisine farz kıldığı bir haktır. Bu da yaratılanların hakkı değil de Allah Azze ve Celle'nin sadık vaadi ve bu doğru vaat ile tevessülde bulunmak demektir. Yaratılandan yardım ve imdat dileme, istiane, istigase gibi iki ayrı tanım ile gelmiştir. İstiane kelimesi, herhangi bir işte yardım ve destek istemek demektir. İstigase ise sıkıntıyı gidermesini istemek demektir. Yaratılmışlardan yardım ve imdat dilemek de iki türlüdür. Birincisi, gücünün yettiği şeylerde yaratılandan yardım ve imdat dilemektir ki bu caizdir. Nitekim Allah Azze ve Celle Maide Suresi 2. ayetinde şöyle buyurur. Ey müminler, kendi aranızda birbirinizle iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın. Allah'a isyan ve haddi aşmak gibi günah ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayın. Diğer bir ayette şöyle buyurulur. Kendi taraftarından, kavminden olanı düşmanına karşı ondan, Musa'dan kendisine yardım etmesini istedi. Kasas suresi 15. ayet. İkincisi, Allah Azze ve Celle'den başkasının gücünün yetmediği şeylerde yaratılandan yardım ve imdat dilemektir. Mesela ölülerden yardım istemek, hastalara şifa vermek, sıkıntıları gidermek ve başına gelen zararı savmak gibi Allah Teala'dan başkasının gücünün yetmediği konularda hayatta olan kimselerden yardım etmelerini istemek böyledir. Yaratılandan yardım ve imdat dilemenin bu türü de caiz değildir ve büyük şirktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında münafıklardan birisi müminlere eziyet ediyordu. Ubade bin Samit radıyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, haydi şu münafığa karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım isteyelim. Bu hadiste nestegîsû ifadesi geçer. İstigase edelim. Allah Resulü'nden istigase edelim, yardım isteyelim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiç şüphe yok ki, benden yardım istenmez ve yardım ancak Allah Teala'dan istenir. Bunu Taberani rivayet etmiştir. İbn-i Lehiya vardır isnadında. Yine İmam Ahmet bu hadisi yakın bir lafızla başka bir tarikten rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken gücünün yettiği şeylerden olmasına rağmen tevhidi korumak, şirke götüren yolları tıkamak, Rabbine karşı edepli ve mütevazi olmak, ümmetini şirke götüren söz ve fiillerden uyarmak için kendisi hakkında bu sözün kullanılmasını çirkin görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken gücünün yettiği şeylerden olmasına rağmen ondan yardım istenemediğine göre vefatından sonra Allah Azze ve Celle'den başkasının gücünün yetmediği şeylerde o kimseden nasıl yardım istenebilir? Bu davranış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında caiz olmadığına göre ondan başkaları hakkında da caiz olmaması daha önceliklidir. Evet, Allah izin verirse bir sonraki derste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti ve sahabeleri hakkında bir Müslümanın sahip olması gereken akide konularını işleyeceğiz. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Evet. Sorularınızı yazabilirsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.